aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet, muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyiz. Çok değerli gönül dostlarımız, aziz dinleyenlerimiz. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, geçen hafta bitirebilir miyim diye başladığım etik ve ahlaki duyarlılık yetkinliğinin son bölümünü inşallah bu hafta yapmış oluyoruz. Doğru ve yanlışı ayırt etme yetkinliği demiştim. Dolayısıyla bütün yetkinliklerin omurgası sayılabilen, ahlak yoksa hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu bölümde inşallah size özellikle sosyal hayatımızda etik ve ahlaki duyarlılıkla davranmayı, etik prensiplere, ilkelere ve ahlaki değerlere uygun davranmayı anlatacağım. Geçen hafta biraz teknolojinin böyle bir ahlaki erozyona yol açmasından bahsetmiştim. Özellikle şunu kısaca tekrar hatırlatayım aziz dostlarım, önemine binaen. Mümkünse çok fazla televizyona dalmayın. Mümkünse çok fazla bilgisayara dalmayın. Mümkünse çok fazla telefonla meşgul olmayın. Mümkünse aman aman bilgisayar oyunlarından uzak durun. Kararında ise evet teknoloji bizim için bir yardımcı ama bunu da abarttığımızda ve geçen haftanın önemli uyarılarından bir tanesiydi. Hesaplarınızı hesap makinesiyle yapmayın. Mümkünse zihinden yapın matematik işlemlerini. Karar verme melekeniz gelişsin ve bütün kararları ChatGPT'ye, yapay zekaya bırakmayın. Allah muhafaza karar verme melekeniz dumura uğrarsa, her şeyi Google'a yaptıran, her şeyi arama motoruna yapan çocuklarımızın kütüphaneyle rabıtası nasıl bittiyse, her kararını da yapay zekadan yaptıran insanın karar verme melekesi Allah muhafaza takip eden 5-10 yıl içerisinde bitebilir. Bu uyarıyla bu haftaya başlayalım inşallah. Elbette teknolojinin aziz dostlarım, bir taraftan faydaları olduğu gibi bir taraftan zararları var. Biz at sırtında medeniyet kuran bir milletiz. Kağan arabalarıyla o koca koca taşları götürerek o inanılmaz dünya şaheserlerini yapan kadim bir medeniyetiz. Elbette teknoloji çıktıktan sonra bir insanın yapabileceğinin 50 katını, 100 katını, 1000 katını, milyon katını yapabilen alet, edevat, teçhizat, araç, gereç çıkmış durumda. Bunların en belki de insan hayatını etkileyeni, yani inşaatlarda yapı malzemeleri kullanılıyor. Yollarda arabalar, taksiler, havada uçaklar. Ama en fazla etkileyen ne olacak derseniz yapay zeka meselesi var elbette. Araçlar sınırlı sayıda insanı etkiliyor. Hani bir insan düşünün. Gerçi şu anda da köylerde nüfusun %6'sı, 7'si maksimum 10'u yaşıyor. Ama köyünden çıkmıyorsa hani ömrü boyunca kullanacağı bir traktördür yani. Ama şehirdeyseniz aracın her türlüsüne biniyorsunuz yani. Hele bir de şimdi bunların otonom araçları çıktı, sürücüsüz araçları çıktı. Peki kaza yaparken kimi koruyacak mesela? Şimdi yapay zeka diyoruz ama bakın hiçbir şeyden haberiniz yok. Durakta bekliyorsunuz ama yapay zekanın bir algoritmasıyla hayatınız sonlanabilir yani. Diyelim durakta bir kişisiniz, otonom araç süratle giderken önüne bir araç kırdı. O araçta da 5-6 tane çocuk var. Hani onların üzerine mi kıracak? Bir okulun servis aracı mesela. Onlara kırıp 8-10 kişiyi mi, 20-30 kişiyi mi öldürecek, yoksa durağa doğru mu kıracak yani? Yani hayatınız çok etkilenecek. Dolayısıyla artık bu etik kararları da yazılımcılar kodluyorlar. Machine learning dediğimiz şekilde, makine öğrenmesi dediğimiz şekilde makinalara öğretiyorlar onu. Dolayısıyla şu anda daha başladı. İnsanlar birçok ahlaki kararı teknolojiye bırakıyor. Gelecekte nasıl olacak? O açıdan dijital çağda sadece teknoloji eğitimi değil, dijital ahlaki etik eğitim de gerekiyor. Yani hem kullanıcılara hem de geliştiricilere etik ilkeleri hatırlatmamız lazım. Yoksa teknoloji gelişirken ahlaki pusulamızı Allah korusun kaybedebiliriz. Ben her zaman söyledim. Mesela üniversitelerde, özellikle tıp fakültelerinde etik, ahlak, din, uygarlık, medeniyet, insan, acaba bunlarla alakalı eğitimler kararınca veriliyor mu? Kararında mı bu konular? Hiç zannetmiyorum. Genellikle işin teknik kısmına eğildiğimizde de hastayı bu sefer sadece hasta olarak görebiliyoruz. Şifahanelerimiz hastahanelere dönüyor. Hastanın hanesine dönüyor. Ve hanemize çok güzel şeyler yazılmıyor. Gittiğimiz zaman çok mutlu dönmüyoruz oralardan. Tekrardan şifahaneye dönüşüp insanı merkeze koyan bir yaklaşımla, ahlaki bir yaklaşımla, çok böyle işin psikolojik yönünün de en az hastalık kadar kayda alındığı, hatta sadece hastanın değil, hasta yakınlarının da insan yerine konduğu, Gevher Nesibe Sultan, rahmet olsun sana yani. Ne büyük insanmışsın yani. Yüzyıllar öncesinde hastanın şifasını İbn-i Sina'dan aldığı öğütle, onun öğretileriyle kendini yetiştirerek, refakatçilik yapan, onun yanında ona bakan kimsenin psikolojisine bağlı olduğunu keşfederek hastaya şifahane yapmış, şifaya kavuşsun diye. Ama refakatçilerine de kervansaraylar yapmış yani. Banyosunu yapabileceği, yıkanmasını, arınmasını, yemesini, içmesini, güzel bir şekilde konaklamasını yapabileceği muhteşem külliyeler yapmış yani. Gevher Nesibe Sultan, rahmet olsun. Peki, aziz dostlarım, eğitim ve medya bu işin neresinde derseniz, biz ahlaki duyarlılığı nasıl güçlendirebiliriz derseniz, burada eğitimin, medyanın rolü çok büyük. İlk olarak eğitime bir bakalım. Hani sosyal yetkinlikleri konuşuyoruz sizinle. Sosyal açıdan ilişkimizi, iletişimimizi, bağımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla iyi bir toplum olmayı konuşuyoruz. Duyarlı bir toplum olmayı konuşuyoruz. İyi bir toplumu inşa etmenin yolu da malumunuz olduğu üzere iyi bireyler yetiştirmekten geçer. Bu noktada işte eğitim sistemi devreye giriyor. Okullarda verilen eğitim, çocuklarımızın sadece akademik bilgisini değil, aynı zamanda görgüsünü, değer yargılarını, ahlaki pusulasını şekillendiriyor. Peki Türkiye'de eğitim etik duyarlılık kazandırma konusunda neler yapıyor, neler yapmalı? Nasıl görüyorsunuz mesela bu konuda? Evet, çok büyük kallavi, güzel, özel laflar ediliyor. Bu konuda sadre şifa, hani elle tutulur, gözle görülür müfredat anlamına çok güzel bir Türkiye yüzyılı marif modeli de ortaya kondu. Ama eğitimin eğitimciler marifetiyle yapıldığını düşündüğümüzde öğreticiler, rol modelleri, öğretmenler, aileler anahtar konumunda. Çocuklar çünkü ahlaki değerleri önce ailede, sonra okulda öğreniyorlar. Ailede dürüstlük görerek büyüyen bir çocuk, okulda da bu değerin pekiştiğini görürse hayat boyu dürüst olmayı ilke ediniyor. Ama yani evde bir değer görüyor, A değeri. Servis arabasında B değeri görüyor, okulda C değeri görüyor. İçeri girdiğinde sınıfta da D değerini görüyorsa bu dört değer çatışmasıyla çocukta hiçbir değer kalmayacaktır. Hani üç yanlış bir doğruyu götürür diye bir şey var. Bazen de bir yanlış bütün doğruları götürür diye bir şey var. Anonim olarak kullanılan. Dolayısıyla okullarda değerler eğitimi bu açıdan çok önemli. Ben şu anda hani değerler eğitimi adı altında verilen eğitimden bahsetmiyorum. Şu anda değerler eğitimi olarak verilen eğitim 28 Şubat kalıntısı, İslam diyemediğimiz için adına, Müslümanlığı öğretemediğimiz için büyük bir duyarlılıkla, yüreklilikle, şecaatle, cesaretle, bunu diyemediğimiz için değerler eğitimini kılıfında veriyoruz dinimiz. Ne münasebet? Yani Hristiyan Hristiyan olarak yetiştirecek, Yahudi Yahudi olarak yetiştirecek, Müslüman Müslüman olarak yetiştiremeyecek mi? Yani böyle bir dünya var mı? Elbette müfredatta değerler eğitimine daha fazla vurgu yapılmasını önemsiyoruz. Ama bir taraftan da Avrupa Birliği'nde yargılanmışız ve tazminata mahkum bırakılmışız mecburi din eğitimiyle alakalı. Yani Haçlı zihniyeti benim din eğitimime nereden karışabilir? Kim veriyor bu cesareti onlara? Elbette bizim dinimize sahip çıkmamızla alakalı. Dolayısıyla yaz döneminde geçen sene işledik biliyorsunuz bunu. Türkiye Yüzyılı Marif modeli müfredatın birçok kısmına 1,5-2 ay boyunca değindim. Bunu sizlerle paylaştım. Bu müfredatta adaletin, dürüstlüğün, saygının, sorumluluğun, yardımseverliğin, merhametin, 30'a yakın değerin açıkça tanımlanmış olması, değerler eğitimi etkinlik kitabı gibi materyallerin hazırlanmış olması, öğrencilere bu değerleri kazandırmak için belli programlar yapılmış olması, evet bu önemli. Yani sistem düzeyinde bir farkındalık var ama değerleri kağıt üzerinde yazmak yetmiyor aziz dostlarım. Eğitimin pratiğinde bu değerleri yaşatan öğretmenler. Ben her zaman söylerim mesela. Yani öğretmenler odasından yansır dışarıya, sınıfa. Sınıftaki mesela akran zorbalığı öğretmenler odasından başlar. Orada da sendikalar ayrılmıştır. Her okulda olduğu gibi maalesef. Orada da öğretmenler bir sendikanın dağıttığı broşürle ilgili birbirine girmiştir. Orada da bir öğretmenin yapacağıyla alakalı etkinlik diğer öğretmenler tarafından zorbalanmıştır. Haklı haksız, yani hiç o kısma bakmıyorum ama dolaşıyorum işte Türkiye'yi görüyorum yani. Orada da bir zümrede farklı öğretmenler birbirinden farklı farklı yargılarla çocuklara bir şey vermeye çalışıyordur. Yine birlik yoktur zümrede bile. Ondan sonra sınıfta akran zorbalığı olur tabii ki. Koridorda, bahçede, okul dışında akran zorbalığı olur tabii. Dolayısıyla öğretmenlerin rolü büyük ama öğretmenlerin rolünden çok daha büyük bir rol öğretmenler odasının etkisidir yani. Çocuklar bakar, çocuklar aptal değil affedersiniz. Çocuklar hisseder. Anaokulu öğretmen öğrencileri bile hisseder aziz dostlarım yani. Anne karnındaki çocuk hissediyor. Allah'ın yarattığı mükemmel varlık. Hissetmez olur mu yavrularımız? Dolayısıyla sadece ders kitaplarında değil, günlük okul hayatında da adil ve saygılı bir ortam olursa çocuklar bu değerleri içselleştirir. Öğretmen sınıfta ayrım yapmadan herkese eşit davranıyorsa adaletlerini gösterebilir. Ya da her zaman söylüyorum yani bazen eşit davranması adaletsizlik olabilir. Biraz zor anlayan birine ders bitiminde 10-15 dakika daha fazla vakit ayırabilir. Ya eşit davranmadınız siz ona. Ya adaletli davrandım. O biraz zor anlıyordu. Ona biraz daha fazla yürek özettim. Ya da herkes evden yemek getiriyor. Biri getiremiyorsa öğretmenin ona bir miktar harçlık vermesi ya da yemeğin onunla paylaşması. Ya öğretmenin bize vermiyorsun ona veriyorsun yemeğini. Eşit davranmıyorsun mu denir. Hayır adaletli davranıyordur. Öbürlerinin var o imkanı. İmkanı olmayana imkan sağlanması adaletli davranmadır. Bazen de eşitlik adaletsizliğe yol açabilir. Dolayısıyla bu konuda mesela bir öğretmen bir proje ödev verip öğrencilerin işbirliği yapmasını sağlayarak empati ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilir. Ben çocuklarımızın yalnız oynadığını, yalnız çalıştığını, yalnız yaşadığını görüyorum aziz dostlarım. Koridorlarda, bahçede, derste hep bir aradaymış gibi görüntüler sizi şaşırtmasın yani. Kalabalıklar içinde yalnızlaşmış durumdalar. Hele hele korona sonrasında tamamen böyle bireysel, bencil, egoist, kibirli, doyumsuz, tatminsiz, tekil, kendici, egoist bir nesil büyüyor sanki kendi içimizde. Dolayısıyla hani müfredat elbette önemli ama müfredat kadar müfredat dışı çalışmalar da önemli. Hani proje ödevi veriyoruz çocuklarımızı al bunu yap. Peki öğretmenlerin proje ödevi ne olacak yani? Öğretmenler de mesela bir birlik olup bir aile ziyaretine, ev ziyaretine beraber gelebiliyorlar mı? Tek başına çabalayan kadişinas dostlarımın gönlü sağ olsun, onlar var olsunlar. Var, elbette var, iyiler çok. Ama birliktelikte bereket, muhabbet. Öğrenciler onları birlikte görmek ister. Aziz dostlarım, kişisel gelişim dersleri, tartışma kulüpleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, bu tür projeler, elbette bunlar çok çok önemli yani. Ama öğretmenlerin de kendi arasında yaptığı, birlikte yaptığı bir proje var mı? Bütün okuldaki öğretmenleri katıldığı, birbirini protesto etmedikleri, birbirini o etkinlikten men etmedikleri, birbirine ambargo koymadıkları toplu bir organizasyon var mı? Öğrenciler buna bakarlar yani. Ben bazı okullarda mesela uluslararası münazara etkinliklerine katılıyorum. Belli kulüp yarışmalarına katılıyorum. Bazen jüride oluyoruz, bazen izleyici oluyoruz, değerlendiriyoruz. Bazen onları bilgilendirici oluyoruz, eğitiyoruz. Hani öğrenciler bir konuda tartışırken hem kendi savundukları tezi nasıl savunacaklarını öğreniyorlar. Ama daha önemlisi karşı tarafın argümanlarını dinlemeyi öğreniyorlar. Karşıyı dinlemeyi. Kendilerine çok ters ve zıt olan bir konuda bence bu yani münazaranın en önemli kazanımı oturup bembeyazken siyahı da dinliyorlar yani. Doğruyken yanlışı da dinliyorlar yani. Belki doğru bildikleri yanlış ve belki de doğrunun kıymetini yanlışı dinleyerek bunu söylerken gidin yanlış şeyler dinleyin anlamına söylemiyorum. Elbette okullarda belli bir etik ve ahlaki duyarlılıkla seçiliyor konular. Helal ve meşru çerçevede her konu tartışılabilir aziz dostlarım. Dolayısıyla hani bunu önemsiyorum yani. Kendi bakış açılarında inanılmaz tezler, inanılmaz böyle kavramlar, inanılmaz böyle bir bilgi hazinesi oluşturmaları. Bu elbette önemli ama kendi tezlerini savunurken inandıkları bir konuda bu kadar da bilgi sahibi olmuşken buna karşı olan bir grubu da oturup sabırla dinlemeleri ve usulünce buna karşı çıkmaları inanılmaz bir ahlaki muhakeme örneği. İnanılmaz bir ahlaki muhakeme yapma becerisi. Bu konuda sadece liselerde değil aziz dostlarım. Yüksek öğretimde de mesela tıp fakültelerinde, mühendislikte, işletme fakültelerinde meslek etiği dersleri var. Yeterli değil ama var bir miktar. Bunlar meslek hayatında karşılayacakları ikilemleri hazırlıyor öğrencileri. Keşke biraz daha fazla olsa. Aynı şekilde şirketlerde de bu etik eğitimler, ahlaki değerler çok önem kazandı. Bunun işte yaygınlaşması, bir kültür haline dönmesi önemli olan. Çünkü bir toplumda sadece çocuklar değil, her yaştan insan sürekli öğrenir. Makineler öğreniyor yani, machine learning. Artık makinelere de öğretiyoruz doğruyu, iyiyi, yanlışı, güzeli, çirkini. Dolayısıyla lifelong learning diyorlar. Ömür boyu öğrenme, beşikten mezara öğrenme, yaşam boyu ahlaki eğitim diyebileceğimiz bir yaklaşım çok önemli. Bir de burada tabii çok önemli bir nokta. Sadece bilişsel düzeyde değil yani. Hani sadece okuma yazma düzeyinde değil, duyarlılık düzeyinde, eylem düzeyinde bir eğitim gerekli. Yani ahlak sadece doğru nedir, yanlış nedir? Böyle bir şey öğretme, bu öğretide değil. Hislerimizle de ilgili, duygularımızla ilgili, tavırlarımızla, özellikle tavırlarımızla ilgili yani. Bir kötülük gördüğümüzde elimizle düzeltebiliyor muyuz? Yapamadık dilimizle söylüyor muyuz? Yanlış olduğunu yapamadık kalbimizden buğz ediyor muyuz? Yoksa biz de o kötülüğün savunucusu haline gelip onun hayranı mı olmuşuz? Bilmeyerek veya bilerek. Bu konuda sanat eğitimi, edebiyat, tarih gibi dersler iyi kullanılırsa bunlar da etik duyarlılığı besler. Hani hiç alakasız gibi gelebilir ama iyi bir musiki, şinas bir müzik öğretmeni ahlaki duyarlılığı çok fazla artırabilir. Sevgiyi, saygıyı, merhameti anlatarak, gönül telini titreterek. Ben böyle müzikle uğraşan, daha doğrusu musiki şinas, musikiyle uğraşan insanlarda bir edep, bir ahlak şeyi hissediyorum aziz dostlarım. Yıllar evvel Profesör Doktor Muhittin Şimşek hocamla bir Safranbolu ziyaretimizdeydi. Birkaç gün sürecek bir eğitim programındaydık. Akşamleyin böyle birkaç tane aşığın yerel özdeyişler, yerel deyişlerle aşık atma mı diyorlar böyle, aşık atma mı diyorlar. Sazlarıyla, bağlamalarıyla böyle bir dinletisine katıldık. Arada da böyle 50-60 kişilik bir hazirum var. Çok nezih bir ortam. Arada da böyle küçük kağıtlara yazıp işte o saz ve bağlama çalanlara istek de bulunabiliyorsunuz böyle. Böyle 2 saat falan kaldım yanlış hatırlamıyorsam. Ya uzun yıllar oldu, belki 20 yıl oldu aziz dostlarım. Gözlemledim yani o saz ve bağlama çalan o musiki şinas gönül dostları, o 50-60 kişinin içerisinde genç kızlar, hanımefendiler, bayanlar da vardı. Karma bir gruptu. Hiç başlarını kaldırıp gruba bakmadılar. İnanılmaz geldi bana yani. Sonra grubun lideri olan, oranın yerel aşığı olan beyefendiye sordum böyle. Efendim dedim, hani nasıl? Burada başka bir ruhaniyet var sanki. Evladım dedi, yani şimdi biz arada biz kendi aramızda atışıyoruz ama arada da böyle istek parçaları geliyor. Çünkü sazı da bağlamayı da çok iyi çaldığımız için. Hazirun böyle bir şey istiyor. Yapmasak olmaz. Ama burada da sevgi, aşk, muhabbet o çaldığımız parçanın içinde olabiliyor. Onu karşımızdaki kişiye bakarak çalamayız dedi yani. Sanki ona çalıyormuş gibi olur yani. O söylediğimiz sözler çünkü aşk sözcükleri. Yani inanılmaz etkilemişti beni. Gözü ahlaki olarak eğitmek yani. Ne olacak? Bir sürü Allah muhafaza kafede, barda, pavyonda neler neler, ne melanetler sosyal medyaya düşüyor, görüyoruz işte. Hayır. Müzik başka, musiki başka benim için. Hani ben o anlamda çocuklarınızın küçük yaştan itibaren bir musikiyle, bir enstrüman çalarak, bir musiki şinas, Kadir Şinas üstattan ders alarak talim ve terbiyesinde bir miktar daha fazla ahlaklı, erdemli, terbiyeli olacağına inanan, bunu da gören bir kardeşinizim aziz dostlarım. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla yani evet, sanat dedik, edebiyat dedik, tarih dedik ama mesela nasıl olur? Ya bir kitap okuyorsunuz mesela edebiyatta. Empati olur. O romanın karakterini kendinizle ödeşleştirirsiniz. Kendinizi onun yerine koyarsınız. Bu da bizim duygusal zekamızı, ahlaki duyarımızı geliştirir. Küçükken eğer bu tarzda okuduğunuz bir roman varsa uzun yıllar unutamazsınız. Etkisinden çıkamazsınız yani. Dolayısıyla eğitim, etik ve ahlaki duyarlı geliştirmek için elimizde var olan en güçlü araçlardan bir tanesidir. Ve okul öncesinden ta üniversiteye kadar, sonrasında iş dünyasına kadar her kademede bu bilinçle hareket edilirse geleceğin sahibi olan, yetişkinleri olan, icra makamındaki sahipleri, erkleri, yöneticiler olan çocuklar ve gençler de daha yüksek bir ahlaki farkındalığa erişeceklerdir aziz dostlarım. Bu da ne olacak? Toplum bugünden çok daha iyi bir toplum haline gelecek. Ahlaki seviye çok daha yüksek olacak. Bugünden çalışırsak güven ve adalet duygusu daha fazla pekişecek. Merhamet daha fazla yaygınlaşacak yani. John Maxwell, gerçek karakter diyor, bir insanın doğru olanı kimse bakmadığında da yapmasıdır. Biz bunu bu şekilde çocuklarımıza nakşettiğimizde ve özellikle çocuk bunu hem eğitim olarak aldığında hem de görgü kültür olarak içselleştirmiş anne babadan gördüğünde, evet, kendi de hiç kimse olmasa da ecdadımız yapmış bunu, başarmış. Niye biz yapmayalım? Evet demiş, şu anda kimse görmüyor ama Allah da mı görmüyor yani? Dolayısıyla Allah'ı görüyor gibi İsa makamında. Hiç kimse görmese de bize bir gören var. Üzerimizde yazıcı melekler var. Çekimde olan kameralar var. Bir gün hesaba çekileceğiz. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir demiş ya Yunus, aynen öyle. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği gibi ölmeden kendinizi hesaba çekin. Ölmeden o hesaba çekilme çok daha güzel bir sonuca ulaştırıyor, kavuşturuyor bizleri. Aziz dostlarım, aile programlarında ele alıyorum ama eğitimin en temeli aile elbette ki. Daha anne karnına girmeden başlıyor genetik eğitim. Şu anda gen peçin, gen editin, gen yaması, genlerin iyileştirilmesi, inanılmaz bir böyle çaba var bu konuyla alakalı. Niye? Önce anti-aging olarak baktılar. Yani yaşlanmaya karşı bir şey olsun. Sonra genetik kalite biraz daha sağlıklı olmayla, formda olmayla, obeziteden kurtulmayla. Son dönemde özellikle Alzheimer'dan, Parkinson'dan, demanstan kurtulmayla alakalı. Biraz daha manevi, zihinsel, duygusal süreçlerle alakalı olmaya başladı. Elbette hepsi çok çok önemli. Ama evlilikten evvel başlıyor dedim, hamilelikten önce başlıyor dedim. Hamilelik süresinde devam ediyor. En sonunda çocuk doğduktan sonra anne babası onun rol modeli oluyor. Dolayısıyla burada ailede tutarlılık çok önemli aziz dostlarım. anne baba çocuğa yalan söylemenin kötü olduğunu anlatırken kendileri sözünde durmazsa çocuk o yapılana maruz kaldığına odaklanıyor. Yani Allah muhafaza, fena meşhur olmuş bir şey söz var. Türkçe'de çok kullandığımız. Hayal ediyorum yani anlatırken nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Bu yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum aziz dostlarım da ne olur yanlış anlamayın. İnşallah sözü. Ya hocam estağfurullah inşallah nasıl fena meşhur olmuş bir söz olabilir? Yanlış kullanım. Biz inşallah şu anda ailemizde çocuklara karşı ya şimdi sen onu unut ben onu sana bir şekilde unuttururum modunda söylüyoruz. Aynen bu modda söylüyoruz. Baba biraz gezelim mi? İnşallah gezeriz yavrum. Baba gelirken bir gofret bir çikolata alır mısın? İnşallah yavrum. Baba işte şu kadar bir para ihtiyacım var verir misin? Hafta sonu almam gerekiyor. İnşallah oğlum. Ya ne demek inşallah? Biz ertelemeyle ilgili, onu dumura uğratmayla ilgili, yozlaştırmayla ilgili, unutturmayla alakalı kullanıyoruz inşallah. Bu anlamda fena meşhur olmuş bu kavram. Kamyonların ön maşallah yazısı gibi yani. Bu da fena meşhur olmuş bir görseldir Türkiye'de. Hocam maşallah nasıl fena meşhur olur? Aziz dostlarım olmadık melanet resimler var kamyonda ama önde bir maşallah yazısını yazar yani sigorta gibi. Anadolu şeyi işte. Görüş. Bazen görüyorum kamyonlarda arkaya yani neredeyse çıplığa yakın bir kız resmi koymuş. Önde devam ediyorum geçiyorum kamyonu bakıyorum arkadan önde maşallah var yani. Şoför mahallenin arkasına kocaman ya da ön kamyonun önüne maşallah koymuş adam. Abi o ne demek o ne demek yani. Neye maşallah yani ne yapmaya çalışıyorsun yani. Dolayısıyla inşallahımızı maşallahımızı uygun tarzda kullanmak da bir ahlak. O da bir etik ve ahlaki duyarlılık. O da bir etik ve ahlaki değer. Onun için anne babaların rol modeli olarak iyi bir rol modeli olması lazım ki evde sevgi, saygı, adalet gibi değerler bizzat uygulansın. Çocuk uygulamada öğrensin. Babanın anneye olan davranışı, eşlerin birbirine olan davranışı, çocukların kardeşlerine olan ve çocukların kendi oyuncaklarına olan davranışlarını tetikliyor. Bir bakın yani çocuklar vurdulu kırdılı oynuyorsa evde sevgi, saygı, merhamet, vicdan, muhabbet gibi şeyler, değerler yozlaşmıştır yani. Ama annenin şefkati, merhameti, atıkları değerlendirmesi, tasarruf alışkanlığı, tutarlılığı, sorumluluğu, çocukların da oyuncaklarına karşı, kullandığı eşyaya karşı sorumluluğu, muhabbetini, sevgisini, merhametini pekiştirecektir yani. Bu kesinlikle ailede başlayan bir süreç aziz dostlarım. Peki bir de medya tarafı var. Hani medyada hani 5. kuvvet diyorlar ya, 4. kuvvet diyen de var. Orası da bir okul, oradan da öğreniyoruz. Hem de nasıl öğreniyoruz? Continuous, sürekli. Televizyonu var, interneti var, cep telefonu var, sosyal medyası var. Hepimiz günün büyük bir kısmını medyadan bir şeyler izleyerek, okuyarak geçiriyoruz. Ya da ekranları kaydırarak geçiriyoruz. Dolayısıyla medya toplumsal değerlerimizi şekillendirirken kendi içsel algımızı da şekillendiriyor. Dolayısıyla etik ve ahlaki duyarlılığımızı bir şekilde etkileyen bir katalizör etkisi yapıyor. Evet, olumlu rolü de var ama olumsuz rolü de var. İki yönde var burada. Olumsuz etkilerinden bahsedecek olursak aziz dostlarım, reyting uğruna, bir tık uğruna şiddeti, çatışmayı, skandalı, sıkıntılı içerikleri ön plana çıkartıyor. Dizilerde, filmlerde, haberlerde sürekli olumsuz örnekler, sürekli bunlara maruz kalmak sanki bunlar normalmiş gibi, toplumda varmış gibi bir algı yaratıyor. Toplum şu anda gördüğünüz kılık kıyafetle ilgili duruma nasıl geldi? Lütfen bunu bir düşünün, 50 yılımızı bir düşünün. Nasıl başardılar bunu? Sizi temin ederim, bakmaya bile utanacağınız değil giymeye, bakmaya bile utanacağınız kıyafetler. Sürekli defilelerde, sürekli mankenlerle, sonra sürekli afişler, billboardlar, televizyon, sonra sürekli izlediğimiz Amerikan filmlerinde demek ki kıyafetin normali böyleymiş gibi şu anda gördüğünüz bu absürt duruma geldi Türkiye. Dolayısıyla içerikler, içimizdeki içerikleri de şekillendiriyor. Ya da içerikleri değerlendirecek ana şalteri, ana kartı, ana hafızayı, RAM'i artık ne diyorsanız, yazılımı, her şeyi, kodu şekillendiriyor. Alıştığımız zaman duyarlılığımız azalıyor. Şiddete alıştığımızda da, nefrete alıştığımızda da, zulme alıştığımızda da, her şeyde, her şekilde. Geçen Kırklareli Valimiz değerli Uğur Turan Beyefendi'nin davetlisi olarak valilik himayesinde 3 günlük bir programdaydım Kırklareli'nde aziz dostlarım. Elhamdülillah 7 program yaptık birbirinden güzel, çok şükür. Çok mutlu oldular. Kırklareli'nde bir baki kalan kubbede hoş sedanız kaldı hocam diye çok böyle ellerimiz hediyelerle, gönüller böyle dualarla uğurlandık elhamdülillah. Buradan da hepsine selam edelim. Programın birinde çok da böyle güzel gidiyor program. Şöyle bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra Vali Bey de böyle en önde izliyor. Dostlarım dedim, nasıl gidiyor seminer? Muhteşem hocam dediler. Dedim, geldiğinizde değdi mi? Kesinlikle hocam dediler. Peki dedim, doğru söylediğinizi düşünüyorum. İnşallah üstü zannınızdaki gibi olur. Ama bu güzel programın akşam ana haber bültenlerinde çıkma ihtimali var mı? İmkansız hocam dediler. Dedim, bir dakika, var. Herkes böyle merakla bana baktı. Aa, hani program çok güzel. Hani onlar da daha fazla kişiye ulaşsın istiyorlar yani. Dedim 3-5 kardeşimiz gelsin. Şimdi 3-5 kardeşimiz geldi değil mi? Böyle davrananlar oldu falan. Beni dedim sahnede şöyle bir güzel benzetsin böyle. Ağzımı burnumu kırsın. Bir güzel dövsün. Bakın dedim, akşam bütün kanallar bu semineri veriyor mu vermiyor mu? Hemen oturdular yerlerine. Güldük hep beraber ağlanacak halimize. Ama ne kadar acı değil mi? Aziz dostlarım yani. Her akşam ajansların derleyip topladığı bir yığın pisliği, çöpü, çeri çöpü, evimize boca edilen onca kötülüğü kendi paramızla, kararımızla, isteğimizle, isteği gönlümüzle kabul ediyoruz. Ne kadar yazık değil mi? Yani bile bile, kötü olduğunu bile bile ve iyinin gelmeyeceğini bile bile, bu çok daha vahim. Her nerede bir iyilik görürsek o iyiliğin o kanalla bize gelmeyeceğinden emin ola ola yine o kanalın peşindeyiz yani. Her akşam Mahfet dizisini izleyen birinin şiddete karşı hassasiyeti bir süre sonra düşüyor yani. Medya hem bütün dizilerinde gasp yapmayı, mafyaya karışmayı, racon kesmeyi, hatta affedersiniz çok özür diliyorum aziz dostlarım, tecavüzü işliyor. Utanmadan bir de o sahnenin kritiğini yapıyorlar günlerce. Bilmem ne artisti akşamki tecavüz sahnesini ne kadar da gerçekçi oynadı ya diye. Bu saatlerce konuşuluyor. Sonra o rolü en iyi yapan, o rolüyle alakalı ödül alıyor bir de. Gel de çıldırma aziz dostlarım. Gelin de çıldırmayın yani, kalbiniz parçalanmaz. Ondan sonra da utanmadan oturup aynı kişiler bu toplumda neden tecavüz artıyor, neden kadın cinayetleri artıyor, neden şiddet artıyor diye bir de bunu konuşuyorlar yani. Arkadaş, yapan sensin, eden sensin, meşhur eden sensin. Yayan sensin, normalleştiren sensin, sürekli bunu gündemde tutan sensin. Ne bekliyordun? Böyle 50-60 yıl evvel bir büyüğümüzün yanında eskiden uzun floresan ampuller olurdu böyle. Şimdi sayıları azaldı ledler çıkınca. Onların içi geçenlerini, artık yanmayanını çöp kutusuna dikeylemesine koyulurdu böyle. İşte giderken çöpe atılırdı onlar. Öyle geri dönüşüm falan nerede yani? Çocuk da almış onu iki tane eline. O güzel gönlü güzel insan da akşam aileye yemeğe geliyor. Şeyin dışında, avluda karşılaşmışlar böyle çocuklarla. Çocuklar böyle bir tanesini atmış yere, tam patlayacak, hemen tutmuş eve gelen o gönlü güzel insan. Dur evladım, kırma demiş. Bakmış çocuk böyle tanımıyor gelendi. Amca demiş, zaten içi geçmiş onun. Olsun demiş. Bakmış böyle tuhaf tuhaf çocuk. Evet demiş, biliyorum içi geçmiş, patlamış. Ama şimdi onu burada kırarsan demiş, içi geçmemiş olanları da kırarsın ileride. Ya ne kadar önemli bir şey yani. İçi geçmiş, patlak ampulünü bile patlatmayan, buna bile kıyamayan bir medeniyetin evlatları şimdi kafa patlatıyorlar. Birbirinin gönlünü patlatıyorlar, kalbini patlatıyorlar. Ne kadar acı değil mi? Dolayısıyla İstanbul Aile Vakfı'nda bu konuda Allah razı olsun çok güzel faaliyetleri var. Sabah kuşaklarının toplumu, mahvetmesiyle alakalı, mahvü perişan etmesiyle alakalı. Rabbim muinler olsun inşallah. Aynı şekilde tüketim kültürünün medya aracılığıyla pompalanması da bir sorun aziz dostlarım. Reklam nedir? Reklam tüketicide satın alma kararı oluşturmaya çalışan bir illüzyondur yani. Yani normal şartlarda hiç almayacağım bir şeyi o reklamlarla, ki onun derin yapısında gıdaysa nasıl süslüyorlar, tekstilse nasıl photoshopluyorlar, teknolojik bir aletse nasıl yapay zekada videosunu falan en cazip hale getiriyorlar. Bir illüzyon yani. Dolayısıyla ne kadar çok tüketirsen, ne kadar en son modelini aldıysan, ne kadar çok lüks peşindeysen, ne kadar çok alım gücün fazlaysa sen o kadar itibarlı oluyorsun. O zaman da kanaatkar olma, paylaşma, yardımlaşma değeri zayıflıyor. Bir de bu medyada etik dışı bu şekilde davranan insanların bazen örnek insanlar gibi sunulması, toplumda kabul görmesi, o da tehlikenin daniskası oluyor, tuzu biberi oluyor aziz dostlarım. Örneğin bu konuyla alakalı, mesela hile yaparak zengin olan bir karakter filmde cezalandırılmak yerine övülüyorsa, gençler buradaki mesajı nasıl alır sizce? Medyanın pozitif rolü de önemli. Yani bunlar var ama iyi kullanıldığında medya bir eğitim aracı olabilir. Etik duyarlılığı, ahlaki duyarlılığı artıran en etkili araçlardan bir tanesi olabilir. Yani niye? Çok yaygın bir şekilde çünkü izleniyor. Büyük kitlelere ulaşıyor. Kitle iletişim araçları diyoruz ya. Mesela bir belgeseli ele alalım aziz dostlarım. Toplumsal sorunları ele alan, empati kurmamızı sağlayan belgeseller bizi eğitiyor, bilinçlendiriyor. Ya da haberde haksızlığa uğrayan birinin hikayesini izlediğimizde vicdanımız harekete geçebiliyor. Çok basit, çocuk esirgeme kurumlarında bir aile tarafından sahiplenilecek, evlat olarak edinilecek bir böyle bir çaba ortaya konduğunda bu topluma katkı sağlayabiliyor. Bizi biraz daha evlat sahiplenmeyle alakalı bilinçlendirmiş oluyor. Dolayısıyla medyada ahlaki değerleri destekleyecek içerikler yaygınlaştıkça toplumun genel duyarlılığı da bu konuda çok fazla oluyor. Eric Fromm'un vicdan diyor toplumun içimize yerleştirdiği görünmez öğretmendir. Bu cümlesini çok önemsiyorum. Yani vicdan toplumun diyor içimize yerleştirdiği görünmez öğretmendir. Öğrenilen bir şey yani. Öğretiyor. Vicdanlı olmayı öğretiyor toplum bize. Şu anda mesela bakıyorsunuz Siyonistlere, Yahudilere, toplum onlara neyi öğretti? Vicdan var mı sizce onlarda? Diri diri çocuk yakmayı, anne karnında cenin deşmeyi, hamileleri katletmeyi, küvezdeki bebekleri topluca imha etmeyi. Daha geçen hafta toplu bir mezar bulundu. Batı'dan İrlandalı mı, İspanyol mu bir hanımefendi doktor ağlayarak anlatıyordu. 300 ceset, bunlar çocuk, elleri arkadan bağlanmış, toplu olarak kıyılmış hepsine. Şimdi burada vicdandan söz edebiliyor muyuz yani? Ama onların kendi içinde baktığınızda bakıyorsunuz işte toplum içlerine yerleştirmiş. Evet biz bunu yapmak zorundayız diyor. Biz bunu yapmalıyız diyor. Bu iyi bir şey diyor yani. Gazze'ye giren yiyecekleri talan eden o güruh, o vicdansız, imansız güruh birbirine bakarak ne kadar da keyifli, ne kadar da güzel, ne kadar da kutsal bir iş yaptığını düşünüyor yani. Aziz dostlarım, toplum ıslah olsun ki İçimize güzel şeyler yerleştirsin. Ama biz de Allah Resulü'nün dediği elimizle, dilimizle, gönlümüzle kısmında üzerimize düşeni yapalım ki toplum ıslah olsun yani. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle medyanın kendi içinde de etik ilkeleri, değerleri gözetmesi şart. Basın meslek ilkelerine uyulması, arada yayınlarlar bunu biliyorsunuz, gazeteler çarşaf çarşaf. Doğruluk, tarafsızlık gibi prensiplere riayet etmesi, toplumun medya aracılığıyla doğru ve ahlaki bir yönlendirme almasını bir miktar sağlar. Ama sistem kurulursa, yalan haberin önlenmesiyle alakalı, gizliye saygı, nefret söylemine kaçınma gibi unsurlarda bu medyanın etik duruşunu daha fazla destekler. Biliyorsunuz geçen yıl çok değindim buna medya okuryazarlığıyla alakalı, medyayı eleştirel akıl süzgecinden geçirmeyle alakalı, medyanın dilini sorgulamayla alakalı, olumlu medya kuruluşlarından doğru kaynaklardan haber elde etmeyle alakalı. Bunun üzerine çok durdum. Medya okur yazarlı dersleri de zaten okullarda var. Şimdi tekrardan oraya girmeyeyim. Ama hani bu konuda da hem geçen seneki programlardan bilgi alabilirsiniz, hem medyadan, internetten bilgi toplayabilirsiniz. Çok ana şekillendirici konulardan bir tanesi olduğunu lütfen unutmayın aziz dostlarım. Can dostlarım, sosyal yetkinlikleri konuştuk. Etik ve ahlaki değerlerle alakalı. Sanıyorum bir program daha yapacağız gibi görünüyor. Hakkınızın helalini istirham ediyorum ama konu çok önemli. Geleceğimiz adına, çocuklarımız adına, bizim adımıza çok önemli. Ben gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum ama sizden bir istirhamım var. Yaşadığınız ortamda burayı nasıl daha etik ve ahlaki duyarlılığa dönüştürebilirim? Ben kendim nasıl daha ahlaklı bir insan olabilirim? Çocuklarımı nasıl daha ahlaklı bir birey olarak yetiştirebilirim konusunda? Gelecek haftaya kadar biraz bir tefekkür ederseniz, biraz bir düşünce seansı yaparsanız, inşallah bütün bu işlediğimiz konular sadre şifa olmuş olur. Üzerinde tefekkür etmezsek, düşünmezsek aldığımız hiçbir bilgi içselleştirilemez. Dolayısıyla ben biraz sizi de bir düşünce koçunuz olarak düşündürmüş oluyorum. Ama siz de düşünmekle ilgili inşallah biraz vakit harcarsanız biz de seviniriz, siz de sevinirsiniz. Rabbimizi de sevindirmiş oluruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.